Ayrım 12. Sayfa 150. Tırmanış Tarık için zor oldu. Dar dik loş merdiveni ağır ağır çıkarlarken hem Leyla'yı hem de Bobby'yi tutmak zorunda kaldı. Tırmanırken karanlık kovukları, kayalığı bal peteği gibi her yanından delen tünelleri gördüler. "Bastığınız yere dikkat edin," dedi Bobby. Sesi gümbür gümbür yankılandı. "Zemin çok tehlikeli. Bazı kısımlarda merdivenin bir yanı budanın oyulmuş çukur kısımlarına açılıyordu. Aşağıya bakmayın çocuklar. Gözleriniz hep sürekli ileride olsun." Bir yandan da Bamya'nın geçmişini anlatıyordu. Bir zamanlar canlı, refah bir Budizm merkezi olduğunu, 9. yüzyılda Müslüman Arapların eline geçtiğini. Kumtaşı kayalar Budist rahiplerin yuvasıydı. Hem mesken niyetine hem de yorgun düşen gezgin hacılara sığınak olan mağaralar, kovuklar oymuşlardı. "Keşişler," dedi Bobby, "kovukların duvarlarına, tavanlarına nefis freskler yapmışlar. Bir dönem," diye ekledi, "bu mağaralarda inzivaya çekilmiş 5000 keşiş yaşarmış." Tepeye ulaştıklarında Tarık tıkanmıştı. Nefes almakta bayağı zorlanıyordu. Bobby de soluk soluğaydı ama gözleri heyecanla parlıyordu. "Başının üstünde duruyoruz," dedi, bir mendille alnını kurularken. "Şurada bir girinti var. Oradan manzaraya bakabiliriz." Adım adım sarp çıkıntıya doğru ilerlediler. Yan yana durup, Bobby ortadaydı, aşağıdaki vadiye baktılar. "Şuna bakın," dedi Leyla. Bobby gülümsedi. Aşağıdaki Bamyan Vadisi gümrah, yemyeşil ekili arazilerle kaplıydı. Bobby bunların sonbaharda ekilip yazın biçilen buğdayla kaba yoncu olduğunu söyledi. Patates de vardı. Birbirinden kabak ağaçlarıyla ayrılan tarlaları, dereler, sulama kanalları kesiyordu. Bunların kıyısına çömelmiş, çamaşır yıkayan kadınlar küçücük karaltılardı. Bobby meyilli yüzeyleri, bayırları kaplayan arpa, çeltik tarlalarını gösterdi. Sonbahardı. Leyla çamur tuğlada evlerin damlarını kurması için tahıl seren insanların parlak renkli gömleklerini seçebiliyordu. Kasabadan geçen ana yolun iki yanı kabaklıydı. Her iki tarafa da küçük dükkanlar, çay evleri, sokak berberleri sıralanmıştı. Köyün ilerisinde, ırmağın ve derinin ötesinde Leyla dağ etekleri gördü. Çıplak, tozlu, kahverengi, onların ilerisinde sanki Afganistan'daki her şeyin ötesinde zirveleri karlı Hindikuş. Hepsini örten gökyüzü ise kusursuz, lekesiz bir mavilikteydi. "Ne kadar sessiz," diye soludu Leyla. Minicik koyunlar, atlar görüyor ama melemelerini, kişnemelerini duyamıyordu. "Buradan en çok aklımda kalan da bu," dedi Bobby. "Bu sessizlik, bu huzur, bunu sizlerin de tatmanızı istedim. Ama aynı zamanda da ülkenizin mirasını görmenizi, zengin tarihini öğrenmenizi istedim çocuklar. Bakın, bazı şeyleri ben size öğretebilirim. Bazılarını kitaplardan öğrenirsiniz. Ama bazı şeyler vardır ki mutlaka görmeniz ve hissetmeniz gerekir. Bakın," dedi Tarık. Köyün üstünde daireler çizerek kayan şahini seyrettiler. "Anneyi buraya hiç getirdin mi?" diye sordu Leyla. "Ah, pek çok kez. Oğlanların doğumundan önce. Sonra da. Annen o zamanlar gözü pek maceracı bir kadındı. Öyle canlıydı ki tanıdığım en hayat dolu, en mutlu insandı." Anıya gülümsedi. Olağanüstü bir kahkahası vardı. "Yemin ederim onunla evlenmenin nedeni oydu Leyla, kahkahası. İnsanı alıp götürürdü. Karşı koymam mümkün değildi." Leyla'nın içi sevgiyle kabardı. Bundan böyle Bobby'yi hep böyle hatırlayacaktı. Anneyi yad ederken dirsekleri kayaya dayanmış, elleri çenesinde, rüzgar saçlarını dağıtıyor, gözleri güneş yüzünden kırışmış. "Şu mağaralara bir bakacağım," dedi Tarık. "Dikkatli ol," dedi Bobby. Tarık'ın sesi yankılandı. "Olurum, kakacan." Leyla ta aşağıda çite bağlı bir ineğin yanında durmuş sohbet eden üç erkek seçti. Çevrelerindeki ağaçların rengi dönmeye başlamıştı. Koyu sarı, turuncu, ateş kırmızısı. "Oğlanları ben de özlüyorum biliyorsun," dedi Bobby. Gözlerinde yaşlar birikmişti. Çenesi titriyordu. "Ama gösteremem. Annen sevinci de üzüntüsü de öyle aşırıdır ki hiç saklayamaz. Hiçbir zamanda saklayamadı. Ben galiba farklıyım. Ben daha çok... Ama beni de yıktı oğullarımın ölümü. Burnumda tütüyorlar. Tek bir gün geçmiyor ki ben... Çok zor Leyla. Çok, çok zor." Baş ve işaret parmaklarıyla gözlerini iç köşelerini sıktı. Konuşmaya çalıştığında sesi gidiverdi. Dudaklarını dişledi, bekledi. Uzun, derin bir nefes aldı, kıza baktı. "İyi ki sen varsın. Seni verdiği için her gün şükrediyorum Tanrı'ya, her gün. Bazen annen gerçekten kötü günlerinden birindeyse, bana dünyada sahip olduğum tek şey senmişsin gibi geliyor Leyla." Leyla ona sokuldu, yanağını göğsüne bastırdı. Erkek biraz şaşırmış gibiydi. Annenin aksine sevgisini fiziksel olarak çok ender dışa vururdu. Kızın başının tepesine candan kısa bir öpücük kondurdu. beceriksizce kucakladı. Bir süre böyle kaldılar. Bamyan Vadisi'ni seyrettiler. Bu ülkeyi bu kadar çok sevmeme karşın bazen çekip gitmeyi düşünüyorum dedi Bobby. Nereye? Unutmanın kolay olacağı bir yere. Önce Pakistan'a sanırım. Bir ya da iki yıllığına. Belgelerimiz tamamlanıncaya kadar. Ya sonra? Sonrası? Dünya büyük. Belki Amerika. Denize yakın bir yer. Kaliforniya mesela. Bobby, Amerikalıların cömert insanlar olduğunu söyledi. Bir süre onlara para ve yiyecek yardımı yaparlardı, kendi ayaklarının üzerinde durana kadar. Bir iş bulurum, birkaç yıl sonra yeterli parayı biriktirince küçük bir Afgan lokantası açarım. Öyle gösterişli bir şey değil, mütevazi, küçük bir yer. Birkaç masa, birkaç kilim. Belki duvarlarda Kabil'in bir iki resmi. Amerikalılara Afgan yemeklerini tanıtırız. Annenin aşçılığıyla sokakta kuyruk olacakları kesin. Sana gelince sen de eğitimine devam edeceksin elbette. Bu konudaki duygularımı biliyorsun. Bu bizim en önemli amacımız. Birinci önceliğimiz olmalı. Sana iyi bir eğitim vermek. Lise, ardından üniversite. Ama boş vakitlerinde tabii istersen lokantada yardım edersin. Sipariş almak, sürahileri doldurmak gibi şeyler. Lokantada doğum günü kutlamaları, nişan törenleri, yılbaşı partileri yapacaklardı. Diğer Afganlar için de iyi bir buluşma yeri olacaktı. Onlar gibi savaştan kaçanlar için. Sonra gece geç vakit herkes gittikten, ortalık temizlendikten sonra boş masaların ortasında oturup çay içeceklerdi. Üçü birlikte, yorgun ama talihlerini müteşekkir. Bobby sözlerini bitirince suskunlaştı. Leyla da öyle. Annenin hiçbir yere gitmeyeceğini biliyorlardı. Ahmet'le Nur yaşarken Afganistan'dan ayrılmak onun için zaten düşünülemez bir şeydi. Şimdi şehit olmalarından sonra toplanıp kaçmak daha da korkunç, bir hakaret, bir ihanetti. Oğullarının yaptığı fedakarlığın inkarıydı. Leyla onun sesini duyar gibi oldu. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsiniz? Ölümlerinin senin için hiçbir anlamı yok mu? Beni uhtan tek şey, onların kanını emen topraklara yürüdüğümü bilmek. Hayır, asla. Bobby de onsuz asla ayrılmazdı buradan. Leyla biliyordu. Her ne kadar anne, Leyla'ya analık etmediği gibi, Bobby'ye karılık etmeyi de kesmiş olsa da, Bobby karısının hatırına bu hayalini bir yana atıverecekti. Tıpkı işten döndüğünde ceketinden silkelediği unlar gibi. Ve burada kalacaklardı. Savaşın bitmesini bekleyeceklerdi. Savaştan sonra başlarına gelecek şey. Leyla, annenin bir keresinde Bobby'ye inançları davası olmayan bir erkekle evlenmişim dediğini duymuştu. Anne anlamıyordu. Bir aynaya baksa karşısındaki erkeğin asla sarsılmayan inancını, en vazgeçilmez davasını göreceğini anlayamıyordu. Daha sonra çağıltılı bir derenin kenarına oturdular. Ekmek, haşlanmış yumurta ve patatesle karınlarını doyurdular. Tarık bir ağacın altında biraz kestirdi. Başını katlayıp yastık ettiği ceketine bırakmış, ellerini göğsünde kavuşturmuştu. Taksi sürücüsü badem almak için köye inmişti. Bobby geniş gövdeli bir akasyanın gölgesinde kitap okuyordu. Leyla kitabı biliyordu. Babası bir keresinde onu da okumuştu. Dev bir balık yakalayan Santiago adındaki yaşlı balıkçının öyküsüydü. Ama teknesini sağ salim limana ulaştırdığında yakaladığı görkemli balıktan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Köpek balıkları parçalamıştı. Leyla derinin kıyısına oturdu. Ayaklarını serin suya soktu. Tepesinde sivrisinekler vızıldıyor. Kavak pamukçukları uçuşuyordu. Yakınlarda bir yusufçuk fırladı. Leyla ince uzun otların birinden kalkıp ötekine konan böceğin güneş vurdukça parlayan kanatlarını seyretti. Mor, sonra yeşil, turuncu parıltılar. Derenin karşısında bir grup yere Hazara çocuk, yerden öbek öbek kurumuş inek pisliği topluyor, sırtlarına bağlanmış çuvallara dolduruyordu. Bir yerlerde bir eşek anırdı, bir jeneratör hırıldayarak çalıştı. Leyla'nın aklına yine babasının küçük düşü geldi, denize yakın bir yerde. Buda'nın tepesinde Bobby'ye söylemediği bir şey vardı bir bakıma. Önemli bir bakıma. Gidemeyeceklerini seviniyordu. Citi'yi, o kavruk yüzlü ciddiyetini özleyecekti. Kurnaz gülüşleri, bitmek bilmez şaklabanlıklarıyla Hasena'ydı. Ve tabii Tarık. Onun Gazne'de olduğu o 4 haftanın nasıl bir türlü geçmek bilmediğini Leyla gayet iyi anımsıyordu. Onsuz zamanın nasıl uzadıkça uzadığını, nasıl yolunu, dengesini yitirmişçesine oradan oraya sürüklendiğini, onsuz bir yaşamla nasıl bakış çıkardı. Belki de böyle iki abinin birden kurşunlarla delik deşik edildiği bir ülkede birine bağlanmak, hep yanında olmayı istemek mantıksızlıktı. Ama Leyla'nın tek yapması gereken takma bacağıyla Kadim'e saldıran Tarık'ın görüntüsünü gözünün önüne getirmekti. O zaman dünyada hiçbir şey bundan daha mantıklı gelmiyordu ona. 6 ay sonra 1988 Nisan'ında Bobby eve büyük haberlerle geldi. Bir barış anlaşması imzalamışlar dedi. Cenevre'de resmi bir anlaşma. Gidiyorlar 9 ay içinde. Afganistan'da tek bir Sovyet askeri kalmayacak. Anne yatağında oturuyordu. Omuzlarını silkti. Ama komünist rejim kalıyor dedi. Necibullah Sovyetlerin kukla başkanı. Onun bir yere gittiği yok. Hayır, savaş sürecek. Sonu gelmedi henüz. Necibullah fazla dayanamaz dedi Bobby. Gidiyorlar. Anne gerçekten gidiyorlar. İstiyorsanız siz ikiniz kutlayın. Fakat ben mücahitlerin tam burada Kabil'de bir zafer resmi geçidi yaptığını görünceye kadar huzurlu olamayacağım. Sonra yeniden uzandı, örtüyü üzerine çekti. Ocak 1989. 1989 yılının soğuk, kapalı bir Ocak günü, 11. yaş gününe 3 ay kala Leyla, ana babası ve Hasina ile birlikte son Sovyet konvoyunun da kentten ayrılışını izlemeye gitti. Seyirciler Vezir Ekberhan yakınındaki ordu evinin önüne caddenin iki yanına dizilmişti. Çamurlu karın içinde durup tek sıra halinde geçen tanklara, zırhlı araçlara, ciplere baktılar. Kar hafif hafif atıştırıyor, araçların tepe lambalarının parıltısında uçuşuyordu. Yuhalamalar, alaylı laf atmalar duyuluyordu. Halkı caddeden uzak tutmaya çalışan Afgan askerler arada bir havaya bir uyarı ateşi açmak zorunda kalıyordu. Anne, Ahmet'le Nur'un fotoğrafını havaya başının üstüne kaldırmıştı. Armut ağacının altında sırt sırta oturdukları resimdi. Onun gibi başka kadınlar da vardı. Şehit kocalarının, oğullarının, erkek kardeşlerinin resimlerini tutan kadınlar. Biri Leyla ile Hasena'nın omuzlarına dokundu. Tarık'tı. O şeyi de nereden buldun diye çığırdı Hasena. Duruma uygun giyineyim dedim. Başında Rus işi, kocaman bir kalpak vardı, kulaklarını indirmişti. Yakışmış mı? Leyla güldü. Komik olmuş. Amaç da bu zaten. Anneler bu kılıkta sana eşlik mi etti? Yo, onlar evde, dedi oğlan. Geçen sonbahar Tarık'ın Gazni'deki amcası kalp krizinden ölmüş, birkaç hafta sonra da babası kalp krizi geçirmişti. Epeyce sarsılan, bitkin düşen adam, bazen haftalarca süren bunalımlara, moral çöküntülerine giriyordu. Tarık'ı böyle, yine eskisi gibi görmek Leyla'nın hoşuna gitti. Babasının rahatsızlığını izleyen haftalarda yüzünden düşen bin parça gamlı gamlı dolanıp durmuştu. Anne ile Bobby durmuş Sovyetleri seyrederken üç genç sıvıştı. Tarık bir sokak satıcısından herkese bir tabak, üzerine bol kişnişli turşu eklenmiş haşlanmış fasulye aldı. Kapalı bir halı dükkanının tentesinin altına yediler, sonra Hasena ailesini bulmaya gitti. Otobüsle eve dönerlerken Tarık'la ikisi yan yana oturdu. Leyla'nın ebeveyni ön koltuktaydı. Anne cam kenarındaydı, dışarıya bakıyordu. Fotoğrafı göğsüne bastırmıştı. Onun yanındaki Bobby sakin, kayıtsızdı. Hararetle konuşan bir adamı dinliyordu. Adam, Sovyetlerin gidiyor olabileceğini ama Kabil'e, Necibullah'a silah göndermeyi sürdüreceklerini iddia ediyordu. Adam onların kuklası. Savaşı onun aracılığıyla devam edecekler, emin olabilirsiniz. Koridorun öteki tarafında oturan biri ona katıldığını belirtti. Anne fısıl fısıl dua okuyordu. Mırıltıları sürdükçe sürdü, ta ki nefessiz kalıncaya, son birkaç sözcüğü ince, tiz bir fısıltıyla zar zor tamamlayıncaya kadar. Leyla ile Tarık aynı gün, daha sonra sinema parka gittiler. Dublajlı bir Sovyet filmi izlediler. Konuşmaların Farsça olması, istemeyerek de olsa gülünç bir etki yaratıyordu. Film bir ticaret gemisinde geçiyordu. İkinci kaptan, kaptanın kızına aşıktı. Kızın adı Alyona'ydı. Sonra şiddetli bir fırtına patladı. Yıldırımlar, sağanak, gemiyi havaya kaldıran azgın dalgalar. Çılgına dönmüş bir denizci bir şey haykırdı. Absürt denecek kadar sakin bir Afgan ses, "Sayın bayım, lütfen şu halatı uzatabilir misiniz?" dedi. Bunun üzerine Tarık makaraları koyverdi. Az sonra ikisi birden önlenemez bir gülme krizine girdiler. Tam biri yorgun düştüğünde öteki burnundan bir horultu salıyor ve yeni bir kahkaha tufanı başlıyordu. İki sıra önde oturan adam döndü, onları susturdu. Sonlara doğru bir düğün sahnesi vardı. Kaptan baba sonunda yumuşamış, Alyona'nın ikinci kaptanla evlenmesine razı olmuştu. Yeni evliler birbirine gülümsemekteydi. Herkes vodka içiyordu. "Ben asla evlenmeyeceğim," diye fısıldadı Tarık. "Ben de," dedi Leyla, ama andık gergin bir duraksamanın ardından sesinin duyduğu hayal kırıklığını ele vermediğini umuyordu. Yürek atışları hızlanırken daha güçlü bir sesle ekledi. "Hiçbir zaman. Düğünler aptalca. Bütün o yaygara, harcanan onca para, hem de ne uğruna. Bir daha hiç giymeyeceğim kıyafetlere. Ha? Olur ha, evlenirsem," dedi Tarık. "Nikahın kıyıldığı sahnede üç kişilik yer hazırlamaları gerekecek. Ben, gelin, bir de başıma tabanca dayayan adam için." öndeki seyirciyi bir kez daha dönüp uyaran bir bakış fırlattı. Perdede Alyona ile taze kocasının dudakları kenetlenmişti. Öpüşen çifti seyrederken Leyla birden duyularının garip bir biçimde keskinleştiğini duyumsadı. Yüreğinin güm güm attığını, kanın kulaklarında zonkladığını, yanındaki bedenin gerildiğini, sonra kıpırtısız kaldığını inanılmaz bir yoğunluk, keskinlikle hissediyordu. Öpüşme sürüyordu. Ansızın kıpırdamamak ya da ses çıkarmamak Leyla için büyük bir önem kazanmış, adeta bir zorunluluk olup çıkmıştı. Tarık'ın onu gözlediğini sezdi, bir gözü perdede, öteki gözü kızdaydı. Tıpkı kendisinin de onu gözlediği gibi. Soluk alıp verirken Leyla'nın burnundan çıkan tıslamayı dinliyor, belli belirsiz bir değişiklik, kızın aklına geçenleri ele verecek bir düzensizlik duymayı mı bekliyordu? Peki, Tarık'ı öpmek, dudağının üstündeki seyrek tüylerin kendi dudaklarına sürtündüğünü, gıdıkladığını hissetmek nasıl bir şey olurdu acaba? Aynı anda Tarık yerinde rahatsızca kıpırdandı. Gergin, zorlama bir sesle, Sibirya'da sümkürsen yere yeşil bir buz parçası olarak düşeceğini biliyor muydun dedi. Gülüştüler ama bu kez kısaca, asabice. Film bitip de dışarıya çıktıklarında havanın kararmaya yüz tuttuğunu gören Leyla rahat bir soluk aldı. Tarık'la gün ışığında göz göze gelmek zorunda kalmayacaktı. Nisan 1992. Aradan 3 yıl geçti. Bu zaman süresince Tarık'ın babası birkaç beyin kanaması geçirdi. Bunlardan geriye doğru dürüst tutmayan bir sol elle hafif peltek bir konuşma kaldı. Heyecanlandığında, ki sık oluyordu, konuşması daha da bozuluyordu. Bacağı bir kez daha Tarık'a küçük gelmeye başlamış, 6 ay bekledikten sonra Kızıl Haç'ın gönderdiği yeni proteze kavuşmuştu. Hasan Hanım korktuğu başına geldi. Ailesi onu şu araba galerisi olan kuzenle evlendirmek üzere Lahor'a götürdü. Onu götürdükleri sabah Leyla ile Ciddi vedalaşmak için Hasan Hanım'ın evine gittiler. Hasan Hanım'ın dediğine göre kuzen, yani müstakbel koca, Almanya'ya göç etme hazırlıklarına çoktan başlamıştı. Adamın erkek kardeşleri de orada yaşıyordu. Herhalde bir yıla kalmaz Frankfurt'ta oluruz dedi. Birbirlerine sarıldılar, ağlaştılar. Ciddi'yi avutmak olanaksızdı. Leyla, Hasina'yı son kez babasının yardımıyla tıka basa dolu bir taksiye binerken gördü. Sovyetler Birliği inanılmaz bir hızla dağıldı. Leyla'ya öyle geliyordu ki, Bobby neredeyse her hafta eve bağımsızlığını ilan eden yeni bir cumhuriyetin haberini getirmekte. Litvanya, Estonya, Ukrayna. Kremlin'in üstündeki Sovyet bayrağı indirildi. Rusya Cumhuriyeti doğdu. Kabil'de Necibullah taktik değiştirmiş, kendini dindar bir Müslüman olarak sunmaya çalışıyordu. Anlamsız, değersiz bir girişim ve tabii çok çok geç dedi Bobby. Bir gün KUHAD'ın başkanı iken ertesi gün camiye gidip işkence ettiğin, öldürdüğün insanların akrabalarıyla bir arada namaz kılamazsın. Kabil'in çevresindeki ilmeğin daraldığını hisseden Necibullah, mücahitlerle bir anlaşma yapmayı denedi ama mücahitler yanaşmadı. Anne yatağından seslendi. Aferin onlara. Mücahitler için dua etmeyi sürdürüyor, geçiş törenini bekliyordu. Oğullarının düşmanlarının devrilmesini bekliyordu. Sonunda devrildiler. 1992 Nisan'ında Leyla'nın 14'üne bastığı yıl. Necibullah nihayet pes etti. Kentin güneyinde Darülaman Sarayı'nın yakınındaki Birleşmiş Milletler üssüne sığındı. Cihat bitmişti. Leyla'nın doğduğu geceden bu yana iktidara gelen çeşitli komünist rejimlerin tamamı yenilmişti. Annenin kahramanları Ahmet ile Nur'un savaş kardeşleri kazanmıştı. Ve şimdi 10 yılı aşkın bir süredir bu uğurda her şeylerini feda eden, ailelerini bırakıp dağlarda yaşamaya giden, Afganistan'ın egemenliği için savaşan mücahitler Kabil'e geliyordu. Kanları, canları ve savaş yorgunu kemikleriyle. Anne onların adlarını tek tek biliyordu. Dostum örneğin, Çalımlı Özbek komutan, taraf değiştirmekle ünlü, Cümbişi Milli Grubu'nun lideri, sonra Hizb-i İslami Cephesi'nin ciddi, asık yüzlü önderi Gülbettin Hikmetyar. Peştun kökenli adam, mühendislik okumuş, bir zamanlar Mao'cu bir öğrenciyi öldürmüştü. Monarşi döneminde Kabil Üniversitesi'nde İslam dersi veren Cemiyeti İslami fraksiyonunun Tacik lideri Rabbani. Fakmanlı bir Peştun olan Arap bağlantılı Sayyaf. Bu sert, tavizsiz Müslüman, İttihad-ı İslam grubunun önderiydi. Sonra Hizb-i Vahdet Hizbinin kurucusu, Hazara yandaşları arasında baba mezarı olarak bilinen İran'la güçlü Şii bağları olan Abdül el-Mezari ve elbette annenin gerçek kahramanı Rabbani müttefiki, her daim dalgın, düşünceli, karizmatik Tacik kumandan Ahmet Şah Mesut, Penşir aslanı. Anne odasının duvarına onun bir posterini asmıştı. Mesut'un yakışıklı, mütefekkir yüzü, kalkık kaşı ve alameti farikası olan yan yatmış Pakol'u kısa bir süre sonra Kabil'in dört bir yanını saracaktı. Anlamlı, duygulu, kara gözleri ilan tahtalarından, duvarlardan, mağaza bitkinlerinden, taksilerin antenlerindeki küçük flamalardan bakacaktı. Anne için bu, hasretle, büyük bir özlemle beklenen gündü. Onca yıllık bekleyişin ardından muradına ermekti. Oğulları artık huzur içinde yatabilir, kendisi de dualara, okuyup üflemelere nihayet son verebilirdi.